Ayrım 12, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 174. 18. bölüm, harika bir gün. Burası tüylerimi ürpertiyor, dedi Beate. Burada Arnold Yuklerud diye ünlü bir hasta vardı eskiden, dedi Harry. Buranın psikiyatri denilen hasta hayvanın beyni olduğunu söylerdi. Stinagret hakkında bir şey buldun mu?
Hayır, sabıka kaydı tertemiz ve banka hesaplarında tuhaflık yok. Durup dururken giysi mağazalarından alışveriş yapmaya, restoranlarda yemek yemeye filan başlamamış. Kumarhaneye filan da gitmemiş. Bulabildiğim tek lüksü bu yaz Sao Paulo'ya gitmiş olması.
Peki ya kocası?
O da aynı, gayet tutumlu ve ölçülü.
Gauchstadt Hastanesi'nin bahçe kapısından geçip kırmızı kargir binalarla çevrili bir meydana girdiler.
''Hapishaneye benziyor.'' dedi Beate.
''Heinrich Schirmer.'' dedi Harry. 19. yüzyılda yaşamış bir Alman mimar. Botzen hapishanesinin de tasarımını yapmıştı. Bir hasta bakıcı onları almak için resepsiyon masasına geldi. Saçları siyaha boyalı olan adam bir müzik grubunda çalmalıymış veya tasarımcılık yapmalıymış gibi görünüyordu. Sahiden de bunları yapıyordu. Trondgren de genellikle öylece oturup pencereden dışarı bakıyor, dedi koridordan G2 bölümüne doğru yürürlerken. Konuşmaya hazır mı, diye sordu Harry.
Evet, konuşabiliyor kesinlikle.
Hasta bakıcı siyah saçları dağınık görünsün diye 600 kron ödemişti ve şimdi kâkülünü düzeltirken kemik çerçeveli gözlüğünün ardından Harry'e göz kırpıştırıyordu. Bu gözlük zeki ama asosyal gibi görünmesini öyle bir şekilde sağlıyordu ki işin uzmanları hasta bakıcının modayı takip eden biri olduğunu anlayabilirlerdi. Meslektaşım Grette'nin karısı hakkında konuşabilecek durumda olup olmadığını soruyordu, dedi Beate.
Görürsünüz, diyen hasta bakıcı kâkülünü gözlüğünün üstüne geri indirdi. Yine psikopatlaşırsa hazır değil demektir.
Harry bir insanın psikopatlaştığını nereden anladıklarını sormadı. Koridorun sonuna geldiklerinde hasta bakıcı yuvarlak pencereli bir kapıyı açtı.
Kilitli tutulması mı gerekiyor, diye sordu Beate aydınlık ön odaya bakınırken.
Hayır, diyen hasta bakıcı daha fazla açıklama yapmadan pencerenin önündeki koltukta oturan beyaz sabahlıklı adamın sırtını gösterdi. Ben geldiğimiz koridordaki sol taraftaki nöbet odasındayım. Koltuktaki adama yaklaştılar. Pencereden dışarı bakan adamın yalnızca sağ eli kımıldıyordu. Robot eli gibi mekanik bir şekilde titreyerek bir not defterinde yazı yazıyordu.
Trondgrette, diye sordu Harry.
Dönüp bakan kişiyi tanıyamadı. Grette'nin kafası kazınmıştı, yüzü zayıflamıştı ve tenis kortundaki akşamda gözlerinde görülen vahşi ifadenin yerine karşısındakileri görmeyen sakin, dalgın, uzak bakışlar almıştı. Harry bu bakışları daha önce de görmüştü. Hapse atılan insanlar ilk birkaç haftadan sonra böyle bakarlardı. Harry bu adamın da başına aynı şeyin geldiğini sezgisel olarak anladı. Adam cezasını çekiyordu.
''Biz polisiz,'' dedi Harry.
Brett de bakışlarını onlara çevirdi. ''Banka soygunu ve eşiniz hakkında konuşmak istiyoruz.'' Brett de Harry'nin söylediklerini anlamaya çalışırcasına gözlerini kıstı.
''Size bazı sorular sormak istiyoruz,'' dedi Beate yüksek sesle.
Grette başını yavaşça sallayarak onayladı. Beate bir sandalye çekip oturdu.
''Bize eşinizden bahsedebilir misiniz?'' diye sordu.
''Size mi?''
Adamın sesi yağlanmamış bir kapının gıcırtısı gibiydi.
''Evet,'' dedi Beate kibarca gülümseyerek. ''Stine'yi tanımak istiyoruz. Neler yaptığını öğrenmek istiyoruz. Neleri sevdiğini, ortak planlarınızı, böyle şeyleri.''
''Böyle şeylere mi?''
Grette Beate'ye baktı, sonra kalemi bıraktı.
''Çocuklarımız olacaktı. Plan buydu. Tüp bebekler. İkiz istiyordu. 2+2 diyordu hep. 2+2. Tam başlamak üzereydik. Tam şimdi.''
Adamın gözleri yaşardı.
''Uzun süredir evliydiniz değil mi?''
''10 yıl,'' dedi Grette. ''Tenis oynamasalar bile aldırmazdım.'' ''Çocukları ebeveyninin sevdiği şeyleri sevmeye zorlayamazsınız değil mi? Belki de at binmeyi yeğlerlerdi. Binicilik harikadır.''
''Eşiniz nasıl bir insandı?''
10 yıl,'' diye yineledi Grette tekrar pencereye dönerek. ''1988'de tanıştık. Ben Oslo'da işletme okumaya başlamıştım. O da Nissen Lisesi son sınıftaydı. Hayatımda gördüğüm en güzel kızdı.'' En güzel kız asla elde edemediğim ve belki de unuttuğun kızdır der herkes, biliyorum. Ama Stine farklıydı. Ben hep onun en güzel olduğunu düşündüm. Bir ay sonra birlikte yaşamaya başladık. 3 yıl boyunca gece gündüz birlikteydik. Ama Stine Gretta olmayı kabul etmesine, evet demesine inanamadım yine de. Tuhaf değil mi? Bir insanı çok severseniz sizi sevebilmesi anlaşılmaz geliyor. Oysa tam tersi olmalıydı, değil mi?
Koltuğun kolçağına bir damla gözyaşı düştü.
İyi kalpliydi. Buna değer veren çok insan kalmadı artık. Güvenilirdi, sadıktı ve hep anlayışlıydı. Cesurdu da. Alt kattan gelen sesler duysa ben uyuyorsam kalkıp tek başına aşağı inerdi. Beni uyandırmasını söyledim. Ya bir gün sahiden hırsız girerse dedim. Güldü ve dedi ki, o zaman onlara waffle ikram ederim. Waffle'ın kokusu da seni uyandırır her zamanki gibi. Hırsız girerse beni waffle kokusuyla uyandıracakmış. Evet.
Adam hor görüyle burnundan nefes vererek güldü. Dışarıdaki huş ağaçlarının çıplak dalları sert rüzgarda onlara el sallıyordu.
Waffle yapmalıydın diye fısıldadı Gretta, sonra gülmeye çalıştı ama çıkan ses ağlama sesi gibiydi.
Arkadaşları nasıl insanlardı diye sordu Beate. Gretta gülmeyi sürdürünce Beate soruyu inelemek zorunda kaldı.
Yalnız kalmayı severdi dedi Gretta, tek çocuk olduğu için belki de. Anne babasıyla sık sık konuşurdu. Hayatında ben de vardım, başkasına ihtiyacımız yoktu.
Belki de başkalarıyla görüşüyordu ama siz bilmiyordunuz, olamaz mı dedi Beate.
Gretta ona baktı. Ne demek istiyorsunuz?
Yanakları kızaran Beate çabucak gülümsedi. Yani eşiniz size konuştuğu herkesten bahsetmemiş olabilir.
Neden bahsetmesin ki? Ne demeye çalışıyorsunuz?
Beate yutkunup Harry ile bakıştı. Harry devreye girdi. Soruşturmalarımızda bütün olasılıkları göz önünde bulundurmaya çalışırız. Akla yakın gelmeyenleri bile. Banka çalışanlarından birinin soyguncuyla işbirliği yapmış olması bir olasılık. Bazen işin hem planlama hem de icra kısmında içeriden yardım alınır. Örneğin soyguncunun ATM'in ne zaman doldurulacağını bildiği kesin. Harry Gretta'nın tepkisini görmek için adamın yüzünü inceledi. Ama Gretta'nın gözleri yine uzaklara gittiğini gösteriyordu.
Bu soruları diğer bütün banka personeline sorduk diye yalan söyledi Harry.
Dışarıdaki ağaca konmuş bir saksağan öttü. Hüzünlü, yapayalnız bir sesle. Gretta başıyla onayladı. Önce yavaşça sonra hızlanarak.
Aha dedi, anlıyorum. Stine'nin o yüzden vurulduğunu düşünüyorsunuz. Soyguncuyu tanıdığını düşünüyorsunuz. Adamın onunla işi bitince kendisini ele vermesin diye onu vurduğunu, değil mi?
Eh, en azından teorik olarak mümkün dedi Harry. Gretta başını sallayıp tekrar güldü. Kederli boğuk bir sesle güldü.
Stine mi tanımadığınız belli. Hayatta öyle bir şey yapmazdı o. Neden yapsındı ki? Biraz daha yaşasa milyoner olacaktı.
Ya.
Dedesi Valle Bötker 85 yaşında. Şehir merkezinde 3 apartmanı var. Bu yaz akciğer kanseri teşhisi konuldu ve o zamandan beri durumu kötüleşiyor. Torunlarına birer apartman kalacaktı.
Harry anında otomatik bir şekilde sordu. Stine'nin apartmanı kime kalacak şimdi?
Diğer torunlara diye yanıtladı Gretta tiksintiyle. Şimdi de onları araştıracaksınız değil mi?
Araştırmalı mıyız sizce diye sordu Harry. Gretta yanıt verecekken Harry ile göz göze gelince duraksadı, alt dudağını ısırdı.
Özür dilerim dedi elini tıraşsız yüzünde gezdirerek. Bütün olasılıkları araştırmanızdan memnun olmalıyım tabii ki. Ama öyle boşuna geliyor ki ve anlamsız. Katili yakalasanız bile benden aldığı şeyi asla geri veremezsiniz. İdam cezası bile eşimi geri getirmez. İnsanın ölmesi başına gelebilecek en kötü şey değil.
Her adamın ne diyeceğini biliyordu.
En kötüsü yaşama sebebini yitirmek.
Evet dedi Harry ayağa kalkarak. Bu kart vizitim. Aklınıza bir şey gelirse beni arayın. Beate Lönn'le de konuşabilirsiniz. Gretta tekrar pencereye dönmüş olduğundan Harry'nin kart vizitini uzattığını görmemişti. Harry kart viziti masaya bıraktı. Dışarıda hava kararıyordu ve penceredeki yarı saydam yansımalar hayaletler gibiydi.
O adamı gördüğüm gibi geliyor dedi Grete. Cumaları iş çıkışı dosdoğru Sporweisgata'daki Focus spor salonuna squash oynamaya giderim genellikle. Partnerim yoksa fitness salonuna girerim. Ağırlık kaldırırım, bisiklete binerim filan. O saatlerde içerisi öyle kalabalık olur ki çoğunlukla kuyruğa girmek gerekir.
Evet dedi Harry. Stine öldürüldüğünde oradaydım. Bankadan 300 metre ilerideydim. Bir an önce duş alıp eve gitmek ve yemek yapmaya başlamak istiyordum. Cumaları ben yemek yapardım hep. Eşimi beklemeyi severdim. Beklemeyi severdim. Her erkek sevmez.
O adamı gördüğünüzü söylerken ne demek istediniz diye sordu Beate.
Soyunma odasındayken birinin yanımdan geçtiğini gördüm. Bol siyah giysileri vardı. İş tulumu gibi bir şey giymişti.
Kar maskeli miydi?
Grete başını hayır anlamında salladı. Tepesi sivri bir kep diye sordu Harry.
Elinde bir çeşit başlık vardı. Kar maskesi olabilir. Veya tepesi sivri bir kep.
Harry peki yüzünü diye söze başladı ama Beate araya girdi.
Boyu?
Bilmiyorum dedi Grete. Orta boyluydu. Ama orta boy nedir ki? 1.80.
Bunu bize neden daha önce söylemediniz diye sordu Harry.
Çünkü dedi Grete parmaklarını cama bastırarak. Sadece bir his. Katil o değildi biliyorum.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz diye sordu Harry.
Çünkü birkaç gün önce iki meslektaşınız geldi. İkisinin de soyadı Lee'di.
Adam dönüp Harry'e baktı. Onlar akraba mı?
Hayır. Ne istiyorlardı? Grete elini çekti. Yağlı parmak izlerinin çevresi buğulanmıştı.
Stine'nin banka soyguncusuyla bir şekilde işbirliği içinde olup olmadığını kontrol etmek istiyorlardı. Bana soygunun fotoğraflarını gösterdiler.
Ve?
Soyguncunun iş tulumu siyah ve yazısızdı. Focus'ta gördüğüm tulumunsa sırtında büyük beyaz harfler vardı.
Hangi harfler diye sordu Beate.
Polis dedi Grete camdaki parmak izlerini silerken. Sonra sokağa çıktığımda Mayor Stuan'dan gelen polis sireni seslerini duydum. İlk düşüncem etrafta bu kadar çok polis varken hırsızların kaçabilmelerinin çok tuhaf olduğuydu.
Evet, kesinlikle. Neden öyle düşündünüz peki?
Bilmem. Spor yaparken soyunma odasındaki squash raketim çalındığı için belki de. Bir sonraki düşüncem Stine'nin bankasının soyulduğuydu. İnsanın hayal gücü dizginsiz kalınca zihni öyle çalışır değil mi? Sonra eve gidip lazanya yaptım. Stine lazanyaya bayılırdı.
Grete gülümsemeye çalıştı, sonra da ağlamaya başladı.
Her yetişkin adamın ağlamasını görmemek için bakışlarını Grete'nin üstüne yazı yazdığı kağıda odakladı.
Son 6 ay içinde banka hesabınızdan yüklü bir meblağ çekmişsiniz.
Beyatrice'nin sesi sert ve metalikti. Sao Paulo'da 30.000 kron çekmişsiniz, neden?
Harry gözlerini kaldırıp kadına şaşkınlıkla baktı. Beyate durumdan hiç etkilenmemiş gibiydi. Grete ağlarken gülümsedi.
Stine'yle 10. evlilik yıl dönümümüzü orada kutladık. İzne erken başladığı için oraya benden bir hafta önce gitti. İlk kez o kadar uzun süre ayrı kaldık.
30.000 kronluk Brezilya parasını neye harcadığınızı sormuştum dedi Beyate.
Grete pencereye döndü. O özel bir mesele.
Bu da bir cinayet vakası Bay Grete.
Grete ona uzun uzun ters ters baktı. Siz hiç aşık olmadınız değil mi?
Beyate kaşlarını çattı.
Sao Paulo'daki Alman kuyumcuları dünya çapındadır dedi Grete. Stine'nin öldüğünde parmağında taşıdığı elmas yüzüğü satın aldım.
İçeri iki hasta bakıcı girdi. Öğle yemeği. Harry ile Beyate kapı penceresinin yanında durup Grete'nin karnını doyurmasını seyrederek hasta bakıcılardan birinin onlara çıkış yolunu göstermesini beklediler.
Üzgünüm dedi Beyate. Kendimi salak durumuna düşürdüm ben.
Sorun değil dedi Harry.
Banka soygunu vakalarında kurbanların mali durumlarını mutlaka kontrol ederiz. Ama bu sefer fazla ileri gittim herhalde.
Sorun değil dedim ya Beyate. Sorduğun sorular için asla özür dileme. Sormadığın sorular için özür dile.
Hasta bakıcı gelip kapıyı açtı.
Burada ne kadar kalacak diye sordu Harry.
Çarşamba günü evine göndereceğiz dedi hasta bakıcı.
Arabayla şehir merkezine giderlerken Harry Beyate'ye hasta bakıcıların neden hep hastaları evlerine gönderdiklerini sordu. Sonuçta onları kendi araçlarıyla göndermiyorlardı değil mi? Ve hastalar evlerine veya başka bir yere gidip gitmemeye bizzat karar veriyorlardı değil mi?
Öyleyse hasta bakıcılar neden hastaların evlerine gittiklerini söylemekle yetinmiyorlardı veya taburcu edildiklerini?
Beate'nin bu konuda herhangi bir görüşü yoktu. Gri gökyüzüne odaklanan Harry, huysuz ihtiyarlar gibi konuşmaya başladığını düşündü. Eskiden sadece huysuzdu.
Saçını değiştirmiş, dedi Beate ve gözlük takmaya başlamış.
Kim?
Hasta bakıcı.
Ah, tanıştığınızı bilmiyordum.
Tanışmıyoruz. Onu bir keresinde Hook plajında görmüştüm, El Dorado'da ve Stortingsgata'da. Stortingsgata'ydı sanırım, 5 yıl olmuştur herhalde.
Harry onu süzdü. Hasta bakıcının senin tipin olduğunu fark etmemiştim.
O yüzden değil, dedi kadın.
Ah, dedi Harry, unutmuşum, beynindeki şu bozukluk yüzünden.
Kadın gülümsedi. Oslo küçük bir şehir.
Öyle mi? Emniyet müdürlüğüne gelmeden önce beni kaç kez gördün?
Bir kez, 5 yıl önce.
Nerede?
Televizyonda, Sydney'deki şu vakayı çözmüştün.
İyi bir izlenim uyandırmış olmalıyım.
Başarısız olduğun halde kahraman ilan edilmene sinir olmuştum. Bir tek onu hatırlıyorum.
Ah!
Katili adalete teslim etmedin. Vurup öldürdün sadece.
Harry gözlerini kapatıp bir sonraki sigarasından alacağı ilk nefesin ne kadar hoş geleceğini düşündü. Paketin iç cebinde olup olmadığını anlamak amacıyla göğsüne pat pat vurdu ve katlı kağıt parçasını Beate'ye göstermek için çıkardı.
''O nedir?'' diye sordu Beate.
Grette'nin üstüne yazdığı kağıt.
''Harika bir gün'' diye okudu kadın. 13 kez yazmış. ''Cinnetteki gibi değil mi?''
''Cinnet mi?''
''Korku filmi, bilirsin, Stanley Kubrick'in.''
Harry kadına göz ucuyla baktı.
Hani Jack Nicholson bir otelde oturup aynı cümleyi tekrar tekrar yazar.
Korku filmlerini sevmem, dedi kadın usulca. Harry ona döndü, tam bir şey diyecekken vazgeçti.
Nerede oturuyorsun, diye sordu kadın.
Bislett'te.
Yolumun üstünde.
Sen nerede oturuyorsun?
Opsal'da.
Öyle mi? Opsal'ın neresinde?
Wetlands Vine'da, istasyonun hemen yanında. Yörnslök Vine'ı bilir misin?
Evet, köşesinde büyük sarı bir ahşap ev vardır.
Hah, ben orada oturuyorum işte, 1. katta. Annem zemin katında oturuyor. Ben o evde büyüdüm.
Ben de Opsal'da büyüdüm, dedi Harry. Belki de ortak tanıdıklarımız vardır.
Olabilir, dedi Beate pencereden dışarı bakarak.
Bir ara kontrol edelim, dedi Harry. İkisi de başka tek kelime etmediler.
Akşam olunca rüzgar sertleşti. Hava raporunda Stad'ın güneyinin fırtınalı, kuzeyinin ise sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyordu. Harry öksürdü. Annesinin babasına ördüğü, babasının da Harry'e annesinin ölümünden birkaç yıl sonra Noel armağanı olarak verdiği kazağı çıkardı.
Bunu bana vermesi tuhaftı, diye düşündü Harry.
Makarna ile köfte ısıttıktan sonra Raquel'i arayıp ona çocukluğunu geçirdiği evden bahsetti.
Raquel pek konuşmasa da Harry yatak odasından bahsetmesinin onun hoşuna gittiğini anladı. Oyunlarından ve küçük tuvalet masasından, duvar kağıdı desenlerine, şifreli yazılmış peri masallarıymış gibi bakarak öyküler uydurmasından ve annesinin ona ayırıp asla elini sürmediği tuvalet masası çekmecesinden.
''Oraya futbol kartlarımı koyardım,'' dedi Harry. ''Biri Tom Lund imzalıydı. Bir yaz tatilinde Andalsnest'te tanıştığım Sölvi diye bir kızın mektubunu koydum. Daha sonra ilk sigara paketimi, bir paket prezervatifi, son kullanma tarihleri geçene kadar açılmadan öylece durdular. Sonra kız kardeşimle birlikte onları şişirip balon yapmaya çalıştığımda öyle kurumuşlardı ki patladılar.
Raquel güldü. Harry sırf onun gülüşünü duymak için devam etti. Telefon konuşmasından sonra huzursuzca dolandı. Haberler dünkü gibiydi. Celalabad'ın üstünde fırtına bulutları toplanıyordu. Harry yatak odasına girip bilgisayarı açtı. Bilgisayar tıkırdayıp uğuldarken Harry bir e-postanın daha geldiğini gördü. Adresi görünce kalp atışlarının hızlandığını hissetti, tıkladı.
''Selam Harry, oyun başladı. Otopsi bulgularına göre Anna sen onun yanındayken ölmüş olabilir. Onunla görüştüğünü gizlemenin sebebi bu mu? Gayet akıllılık ediyorsun muhtemelen. İntihar gibi görünse bile. Ama intiharla örtüşmeyen bazı şeyler var değil mi? Hamle sırası sende. S2MN.
Sert bir sesle irkilen Harry avucunu masaya var gücüyle vurmuş olduğunu fark etti.
Karanlık odada etrafına bakındı. Öfkeliydi ve korkuyordu. Ama asıl canını sıkan şey o postayı yazan kişinin çok yakında olduğu hissiydi. Harry kolunu uzatıp hala acıyan elini ekrana yasladı. Soğuk cam tenini serinletti ama makinenin içindeki giderek artan ısıyı, bir çeşit vücut ısısını hissedebiliyordu.
12. ayrımın sonu. Sayfa 185.